Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo mikrofonlarındayız efendim. Bizleri radyoları başında dinleyen siz sevgili dostlarımızı, kitap ve kültür dostlarını en kalbi muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftada Kitap Dünyası programına başlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 2013 yılının Eylül ayından beri efendim Erkam Radyo'da sesimizi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki Erkam Radyo bize vesile oluyor siz değerli kitap dostlarıyla buluşmamıza ve bu bizim için büyük bir bahtiyarlık. Umarız Erkam Radyo'nun sesi her zaman gür bir şekilde çıkar ve hem ülkemize hem dünyanın birçok noktasına, ülkemizin insanına ulaşır efendim sevgili dinleyenlerimiz. Değerli dostlar, gündeme dair bir kitapla, daha doğrusu dolaylı olarak gündemi ilgilendiren bir kitapla programımıza başlayacağız. Geçtiğimiz hafta programımızın süresini yetirememiştik. Merhum Yavuz Bülent Bakiler'le alakalı bir yazı vardı ve konu vardı. İnşallah onu da programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Filistin ve Gazze meselesi, malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde bir ateşkes imzalandı. Hamas'la İsrail arasında dünya devletleri araya girmiş oldu. Ve Mısır'da bir toplantı yapıldı, bir zirve yapıldı. 20'den fazla ülke katıldı. Türkiye de tabii ki doğal olarak bu paydaşlardan bir tanesi. Ve bir ateşkes imzalandı. Evet, ateşkes diyoruz, zira barış değil. Çünkü ateşkesi her daim bozma eğiliminde olan bir katil İsrail devleti var. Nitekim öyle de yaptı. Ateşkesten sonra defalarca, onlarca defa ateşkesi ihlal eden saldırılarda bulundu. Tabii bir ümit doğdu her birimizin yüreğine. Acaba savaş biter, Gazze yeniden imar edilir, Gazze'li kardeşlerimiz evlerine döner ve bu acılar son bulur. Her ne kadar bu acılar unutulmasa da, on binlerce çocuk katledilmiş olsa da, en azından yeni bir çocuk katledilmez diye düşündük. Ama inşallah bu ateşkes devamlı olur ve buradaki meseleler de Müslümanların lehine sonuçlanır. Dünyanın gidişatına baktığımızda değerli dostlarımız, tabii ki iç açıcı durum söz konusu değil. Her geçen gün daha kötü, daha olumsuz, efendim daha üzücü şeyler yaşanıyor. Farklı bölgelerde, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlar efendim meydana geliyor. İnsanlar öldürülüyor ama en çok da İslam coğrafyasında acı, ızdırap, kan ve gözyaşı hiçbir zaman bitmiyor maalesef. Ve bizler tabii ki bir Müslüman olarak orada bu zulümlere muhatap olan kardeşlerimizin bir kardeşi olarak, onlarla aynı duyguları taşıyan insanlar olarak her daim hem duamızla, hem fiili yardımlarımızla, hem farklı şekilde yapabileceğimiz her neyse onları yapma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Efendim, bu böyle bir girizgahtan sonra İbrahim Nasrallah imzasını taşıyan Beyaz Atlar Zamanı isimli kitap, Filistin'in Yüzyılı Aşkın Mücadelesi isimli, daha doğrusu böyle bir kitapla hem Filistin edebiyatının önemli bir ismini zikretmiş ve burada hatırlamış olacağız. Çünkü değerli dostlarımız, savaşların edebiyatı çok acıdır gerçekten. Sevinçlerin, aşkların ya da efendim mutlulukların edebiyatının yanında savaşların tarihine baktığımızda her bir savaşın acı ve ızdırapla dolu edebiyatının oluştuğunu görüyoruz. Çanakkale Savaşı'nın da mesela böyle bir edebiyatı vardır. Çanakkale Savaşı ile alakalı yazılan yüzlerce kitap vardır. Biz eminiz ki bugün 2025 yılı içerisinde yaşayan insanlar olarak ve şahit olduğumuz Gazze katliamının arkasından yıllar geçtikçe orayla alakalı da birçok edebiyat ortaya çıkacak. Ama her birisinin ortak özelliği şüphesiz acı, ızdırap, katliam ve gözyaşı. Keşke böyle olmasaydı diyoruz. Keşke bunun yani böyle olmasaydı da edebiyatı da olmasaydı, kitapları da olmasaydı. Ama maalesef insan kendi cinsine, insanın kendi cinsine yapmış olduğu zulmü hiçbir varlık başka bir varlığa yapmıyor. Maalesef tarih bunlarla dolu ama bir hakikat. Filistin edebiyatının en çarpıcı eserlerinden biri olarak kabul edilen Beyaz Atlar Zamanı, Ürdünlü Filistinli yazar İbrahim Nasrallah'ın kaleminden dökülen 100 yılı aşkın bir mücadele tarihini trajik bir dille harmanlayan bir roman. Arap Booker ödülü sahibi Nasrallah 1954'te Ürdün'ün Amman şehrinde doğmuş bir yazar. Evet, Ürdünlü, Ürdün'de yaşayan ve Ürdünlü olduğunu söyleyen insanların bugün çoğusu aslında Filistinli. İşte İbrahim Nasrallah da Filistinli bir ailenin çocuğu olarak sürgünün acısını çocukluğundan beri sırtında taşımış bir insan. Gazetecilik ve fotoğrafçılık geçmişini edebiyatına yansıtıyor. Şiirden romana uzanan geniş bir yelpazede yazan yazar, Beyaz Atlar Zamanı'nı tam 22 yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olarak tanımlıyor. 1985 yılında başlamış bu proje, yazarın diğer 5 romanını yayımladıktan sonra 2007'de tamamlanmış. Nasrallah bu eserinde Filistin halkının kolektif hafızasını, toprakla, aileyle ve direnişle örülmüş kaderini ustalıkla anlatıyor bizlere. Roman 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayarak 1948 nekbesine, yani büyük felakete uzanan bir zaman dilimini kapsıyor. Bu da onu Filistin edebiyatında nekbe öncesi dönemi ele alan ilk romanlardan biri yapıyor. Evet, nekbe nedir onu hatırlayalım. 1948 yılında Filistinlilerin topraklarından sürülerek başka yerlerde, Ürdün'de, farklı ülkelere sürülmesi olayına bir gün mutlaka döneceğiz. Bendeniz de Allah nasip etti sevgili dinleyenlerimiz, 2018 yılında Filistin'e gittik efendim, Kudüs'e gittik. Tabii orada dolaşırken yanlış hatırlamıyorsam El Halil şehrinde, böyle şehrin merkezi bir noktasında büyük bir heykel şeklinde bir anahtar heykeli gördük ve oraya da yazmışlar bir gün döneceğiz diye. Ta 1948 yılında yaşanan bir sürgün olayıdır nekbe hadisesi ve oradaki insanlar da bu sembolik olarak anahtarı heykelini oraya yapmışlar ve mutlaka bir gün döneceğiz ve bu şehrin anahtarı bizde diye böyle bir durumla, bir görüntüyle karşılaşmıştık. O yüzden nekbenin ne olduğunu da kısaca izah etmiş olduk. Eleştirmenler romanın nekbe öncesi dönemi aydınlatmasını özellikle vurguluyor. Çünkü Nasrallah 1954 doğumlu olduğu için o yıllara tanıklık etmemiş ama arşivsel derinlikle bir Filistin trajedisi ortaya koymuş. İbrahim Nasrallah esin kaynağını Arap atasözü "Allah atı rüzgardan, insanı topraktan yarattı"ya dayandırıyor ve buna "evi de insandan" diye ekleyerek insanın evi, toprağı ve kaderiyle iç içe geçmişliğini vurguluyor. Arapların atlara olan sevgisi ve saygısı oldukça fazla. Hepimiz biliyoruz. Araplar adeta bir pırlanta gibi, kıymetli bir varlık gibi görüyorlar bu atları. Bu durum romanda da vurgulanıyor. Hacı Ömer'in evinde olduğu gibi Hacı Mahmud'un evinde de yasak olan tek şey bir hanıma veya bir ata hakaret etmek. Yani Arap kültüründe atın ne kadar, daha doğrusu İslam kültüründe atın ayrı bir yeri, ayrı bir durumu, sembolik bir anlamın olduğunu da zaten biliyoruz. İbrahim Nasrallah da Beyaz Atlar Zamanı isimli bir bu romanında da biraz buna vurgu yapmış. Romanın kalbi Filistin'in zorlu coğrafyasında bir ailenin hikayesinde gizli. Ana karakterler topraklarına kök salmış bir Filistinli aile üzerinden Osmanlı döneminin son yıllarında başlayan değişimleri, İngiliz mandasının gölgesinde yükselen Siyonist hareketi ve nihayetinde 1948 yılında patlak veren felaketi yaşıyor. Yani nekbe olayını yaşıyorlar. Beyaz atlar eserin sembolik omurgasını oluşturuyor. Bu atlar özgürlüğün, rüzgarın ve umudun simgesi olarak siyah atların temsil ettiği baskı, sürgün ve karanlıkla adeta bir kontrast oluşturuyor. Nasrallah, yaşlılarla yaptığı görüşmelerden, belgelerden, anılardan ve gazete küpürlerinden beslenerek romanını Filistin'i bilenleri bile şaşırtacak derecede derinlikli bir kurguyla örmüş. Denilebilir ki bu roman Nasrallah'ın zirve eseri olarak görülebilecek bir eser. Ki bu kitap aynı zamanda ödül almış. Daha doğrusu yazarı ödüllü bir yazar değerli dinleyenlerimiz. Hikaye bir ailenin nesiller boyu süren mücadelesini takip ederken sevginin, direnişin ve kayıp gibi temaları iç içe geçiriyor. Köylülerin günlük hayatı, toprak reformları, casusluklar ve komşu köylerle kurulan ittifaklar romanın dokusunu zenginleştiriyor. Üç ayrı kitap olarak kurgulanmış eserin ilk kitap bölümü Rüzgar. İkinci kitap Toprak ve üçüncü kitap ise İnsan ismiyle okuyucularını karşılıyor. Roman bölümlere uygun şekilde gelişiyor. İbrahim Nasrallah tarihi olayları kurgusal bir aile ilişkisi üzerinden örerek okuyucuyu sadece bilgi bombardımanına maruz bırakmıyor. Aynı zamanda duygusal bir girdaba sürüklüyor. Örneğin bir karakterin beyaz atına duyduğu bağlılık, toprağın kaybıyla birleşince bireysel trajedi kolektif bir acıya dönüşüyor. Son derece etkileyici bir lirizmle yazılmış cümleler okuru büyüleyici bir şekilde sarıyor ve hafızasında kalıcı izler bırakıyor. Roman, gerçeklikle örülmüş tarihi bir kurgu resmini andırıyor. Ustaca kullanılan sözcükler, tutsak zamanların zincirlerini kırıyor ve Filistin mücadelesini güçlü bir dille ortaya koyuyor. Bugün Gazze'de yaşananlar, romanın siyah atlar zamanı metaforuyla örtüşüyor. Kardeşlik ve insanlığın yetersizliğini adeta bize sorgulatıyor. Beyaz atlar zamanı aslında sadece Filistinlilerin değil, tüm ezilen halkların hikayesini anlatan evrensel bir eser. Okuyucuyu toprakla, atla ve insan ruhuyla yüzleştirirken, umudun beyaz bir at gibi özgürce koşabileceği duygularını anlatıyor ve bize anımsatıyor. Eğer tarihle edebiyatın kesişmesinde bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, bu roman okunması gerekenler listesinin başında geliyor diye söylüyoruz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Tekrar edelim, bu kitap Bilgi Yayın Evi'nden çıkmış ve 558 sayfadan oluşuyor. İbrahim Nasrallah imzasını taşıyor ve çevireni ise Mustafa İsmail Dönmez değerli dostlarımız. Filistin'e dair gerçekten burada da bir edebiyat, daha doğrusu Siyonistlerin, İsraillerin adeta bir kuşatmasının olduğunu da görüyoruz. Şöyle ki baktığımızda aslında birçok Filistin'le alakalı Filistinli yazar, edebiyatçı, çok kaliteli insanlar var ama hiçbir tanesini duymuyoruz, görmüyoruz, efendim bilmiyoruz ve birçoğu da ülkesinden uzakta adeta parya bir şekilde farklı yerlerde yaşıyorlar ve ön plana çıkamıyorlar. Aslında bizler nasıl ki Gazze'ye karşı bir duyarlılık içerisindeyiz, Filistin olaylarına karşı bir uyanıklık, bir teyakkuz halindeyiz. Aynı zamanda edebiyat anlamında da Filistinli yazarların ve onların yazdığı kitaplara karşı bir uyanıklık ve bir teyakkuz hali içerisinde olmakla sorumlu olduğumuzu düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Bu coğrafyalar, yani Mezopotamya, efendim aşağı tarafa indiğimizde Filistin devletinin olduğu bölgeler, Suriye'nin efendim olduğu yerler, bunlar, buralar bizim için çok kıymetli, çok değerli. Her türlü anlamda, tarihsel anlamda, ekonomik anlamda, siyasi anlamda çok kıymetli ve önemli yerler. Buralarla bizim bağımız da yeni değil. Buralar bizim geçmişimizi içinde barındıran, efendim tarihsel olarak da bağlarımızın çok kuvvetli olduğu topraklar. Osmanlı ecdadımız daha yakın döneme kadar, yani 100 yıl kadar öncesine kadar oralarda hüküm sürmüş ve halen Osmanlı efendim eserlerini, Osmanlı bakiyelerini, Osmanlı izlerini oralara gittiğimizde görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde bu topraklardan vazgeçme ihtimalimiz, vazgeçmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kaldı ki orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Ve geçmişe şöyle baktığımızda, dönersek eğer, biraz geriye gitsek belki de akrabalarımız. Böyle bakmak lazım, böyle düşünmek lazım. Onun için Türkiye görünür olarak sadece Türkiye haritasından ibaret değil. Bugün dünyanın birçok coğrafyası aslında Türkiye'dir. Bu şekilde düşündüğümüzü de ifade etmemiz gerekiyor. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de bizim gönül coğrafyamızın parçalarıdır sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, hem bir Gazze olayını tekrar hatırlama, hem bir Filistin'i tekrar yad etme ve tabii ki bu vesileyle İbrahim Nasrallah'ın Beyaz Atlar Zamanı isimli kitabını da tekrar sizlere hatırlatmış olduk. Umarız meraklısı olan kardeşlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz bu kitabı temin edip okuma fırsatı bulurlar. Sadece bunu değil, Filistin'le, Gazze ile alakalı gerçekten çok geniş okumalar yapmak gerektiğini de ifade edelim. Kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Programımızın başında da anonsunu yaptığımız, duyurusunu yaptığımız bir konuyla, daha doğrusu rahmetli bir yazarın hayatından, edebi kişiliğinden bahisle devam edelim istiyoruz. Milli kültür şairi Yavuz Bülent Bakiler, malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde 89 yaşında vefat etti. Tabii ki arkasından çok şeyler yazıldı, okundu, programlar yapıldı. Bazen şöyle duyguda gelmiyor değil insanın aklına. Bu tür insanlar hayattayken çok fazla kıymetini bilemiyoruz maalesef. Böyle bir durumda söz konusu ama belki de işin tabiatı böyle. Vefat ettiklerinde onların hissedilen boşlukları daha fazla olunca arkasından çok daha farklı düşüncelerimizi, duygularımızı ortaya koyuyoruz. Türk Edebiyatı'nın müstesna isimlerinden olan şair yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 yaşında vefat etti. Arı ve Duru dilinden Türk Edebiyatı'na önemli eserler bırakan Bakiler, Ayşe Böhürler tarafından çekilen Orhun yazıtlarından Nobel'e Türk Edebiyatı adlı belgeselde kendi şiir yolculuğunu anlatmaya Analar adlı şiirinin hikayesiyle başlıyor. Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle yollara bakar. İncecik yüzünde her akşamüstü çizgi çizgi nokta nokta bir efkar. Evet, işte Yavuz Bülent Bakiler'in Analar adlı şiirinden bir kesit ve şöyle anlatıyor bu hikaye, şiirin hikayesini. Diyor ki, bu benim serbest vezinle yazmış olduğum bir şiir. Ben serbest vezne 1953 yılında geçtim. Şiire doğrudan doğruya koşma tarzında. 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğdum, diyor Yavuz Bülent Bakiler. Sivas, bizim halk şiirimizin harman olduğu bir şehirdir. Cumhuriyet Üniversitesi'nden bazı arkadaşlarımın bana anlattıklarına göre Sivas, 750 civarında halk şairimizi yetiştiren bir şehir. İşte ben 750 halk şairi yetiştiren bir şehirde doğdum ve büyüdüm. Dolayısıyla ilk çocukluk yıllarım tamamen halk şiirini dinleyerek, halk şairlerinin sazlarına ve sözlerine kulak vererek geçti. Onlar gibi yazmaya özenerek elime kalemi aldım, diyor. Ve lisenin ikinci sınıfına kadar böyle devam etti, diye ekliyor Yavuz Bülent Bakiler. Devamla kendi ağzından hayatını şöyle anlatıyor. Lisenin ikinci sınıfında 14 yaşında bir kız kardeşimi bir elektrik kazasında kaybedince onun mezarı başında bir defa serbest vezinle şiir yazmak ihtiyacını duydum. Ve yazmış olduğum şiirler o yıllarda İstanbul'da çıkan Türk Sanatı dergisinde yer aldı. Ben böylece 1952-53 yıllarında bir Anadolu şehrinden İstanbul basınına selam göndermeye başladım bu şiirle. Şiire ilk adımım halk şiirleriyle başladı ama daha sonra hem klasik şiirimizin hem aruz veznimizin tesiri altında kalarak şiirlerimi daha rahat bir söyleyişle ortaya koymaya çalıştım. Evet, diyor ki Cahit Sıtkı merhum, şiir kelimelerle güzel sanatlar, güzel şekiller kurmak sanatıdır. Ama bu kelimeler bize bir anne sıcaklığıyla gelir, bize bir sevgili yüzüyle gelir, bizi bir dost ruhuyla kucaklamaya başlar. Yani kelimelerin bir anne sıcaklığı içerisinde, bir sevgili yakınlığı içerisinde, bir arkadaş muhabbeti içerisinde insana yakın olması gerektiğini söylüyor. Ben de diyor Yavuz Bülent Bakiler, bütün şiirlerimde ve bütün nesirlerimde yaşayan Türkçenin, canlı Türkçenin kayıtsız ve şartsız takipçisi oldum. Şiirlerimin öyle sanıyorum ki en büyük özelliklerinden birisi budur. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Yavuz Bülent Bakiler'in aslında bir yönüyle şiire dair olan düşüncelerini kendi ağzından ifade edişini görmüş olduk. Bizim hem halk şairimizin hem klasik şiirimizin takip etmiş olduğu yol belli. Ama Cumhuriyet ilanından sonra Batı dünyasından bize Orhan Veli'nin, Melih Cevdet'in ve Oktay Rıfat'ın getirmiş oldukları yeni bir şiir anlayışı vardır. Buna edebiyatımızda birinci yeni ismi veriliyor. Esasen diyor ki Yavuz Bülent Bakiler, ben böyle şiirde birinci yeniler, ikinci yeniler, üçüncü yeniler gibi bir takım tasniflere girilmesine taraftar değilim. Ama edebiyatımızda böyle olduğu için ben de o ifadeyi kullanıyorum. Birinci yeniyi getiren veya savunan kimselerin iddialarına göre şiirde vezin ve kafiye mecburiyeti olmamalıdır. Şiiri doğrudan doğruya düşüncelerimizi ortaya koyan, hatta alelade bir şekilde ortaya koyan bir sanat dalı olmalıdır şiir. Birinci yeniler şiirde vezni ve kafiyeyi kaldırdılar. Onlardan sonra gelen ikinci yeniler de şiirde vezni ve kafiyeyi kaldırmakla birlikte manayı da tamamen bir tarafa ittiler ve onların öncülerinden birisinden bizzat dinlediğime göre şiir manasızlığın manasını işleyen bir sanat dalı olmalıdır dediler diye bir tespitte bulunuyor Yavuz Bülent Bakiler. Efendim şiirdeki özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan, ortaya çıkan bir takım edebiyat akımlarının şiire, edebiyata bakış açısını ortaya koyarken bunun aslında ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu ifade ediyor. Ve diyor ki ben buna diyor şahsen benim sureti katiyetle akıl erdirmem mümkün değil. Çünkü manasızlığın manasına halkımızın, münevverlerimizin nasıl bir etiket yapıştırdığı meydandadır. O bakımdan benim şiirlerimin kayıtsız ve şartsız bir manası vardır ve benim şiirlerimde kayıtsız şartsız halk şiirimizden ve klasik şiirimizden bazı özellikler bulunmaktadır. Bu bakımdan ben gerek birinci yeni tarzında gerek ikinci yeni tarzında yazan kimselere herhangi bir tarizde bulunmamakla beraber kendi tarzını devam ettirmeyi şartların şartı olarak görüyorum. Ve diyor ki Batı dünyasının önemli kalemlerinden olan Honor'da Balzac diyor ki millet edebiyatı olan topluluktur. Bu tarife %100 imza atan bir kimseyim. Millet edebiyatı olan topluluktur. Doğru, çünkü edebiyatın temel malzemesi dildir. Dilsiz bir millet düşünmek ve dilsiz bir edebiyat iddia etmek mümkün değildir. O bakımdan dilin hem millet hayatında hem kişi hayatında anlatılmayacak kadar bir önemi vardır. Batı dünyası dilin insan hayatında ve millet hayatında büyük önemini bildiği için çocuklarını daha ilk eğitim sisteminden itibaren lider seviyesini yetiştirmek yoluna gitmişlerdir. Nasıl? Mesela diyor Yavuz Bülent Bakiler, resmi rakamla söylemek gerekirse Batı dünyasında 8 yıllık eğitimden geçen çocukların ders kitaplarında 71 bin kelime vardır. Bu rakam Japonya'da 44 bindir, bu rakam İtalya'da 32 bindir, bu rakam Atatürk'ün efendim ifadesiyle çağdaş medeniyet seviyesine sıçramak mecburiyetinde olan Türkiye'de maalesef 6 ve 7 bin civarındadır. Yani 8 yıllık bir okulu, liseyi bitiren başka ülkelerdeki çocukların kelime dağarcığı 70 bin, 40 binken bizde ise maalesef 6 ve 7 binlerde kalıyor. Yani 70 bin, 1 bin kelimeyle düşünen, konuşan ve yazan nesillerle 6-7 bin kelimenin %10'uyla düşünen, konuşan ve yazan nesiller elbette bir olmaz ve olamaz. Batı edebiyatı elbette bizim edebiyatımızdan zengin olur böyle olursa. Batı felsefesi elbette bizim felsefemizin önünde olur ve Batı tekniği elbette bizim tekniğimizi katlar. Namık Kemal'in Batı'daki ilim adamlarının görüşüne %100 uygun olan bir tespiti var. Diyor ki Namık Kemal, insanlar akıllarını bildikleri kelime nispetinde kullanırlar. Yani bir insan ne kadar çok kelime bilirse aklını o nispette iyi kullanabilir. Önüne konulan bir kitabı rahatlıkla okuyup anlayabilir. Kendisine yapılan hitabı kavrayabilir ve kendisini çok rahat bir şekilde ifade edebilir. Bir insan ne kadar az kelime bilirse meselelerimizi çözmekte, önüne konan kitapları okumakta, anlamakta ve kendini ifade etmekte o kadar zorlanır. Bu görüldüğü gibi kelimenin hem insan hayatında hem edebiyat dünyamızda nasıl bir şah damar değerinde olduğunu ortaya koyan çok açık, çok doğru ve çok kesin bir ilmi bir tespittir. Yavuz Bülent Bakiler'in Ayşe Böhürler'le yapılan bir programdan alınan bu yazı sevgili dinleyenlerimiz Yeni Şafak kitap ekine alınmış. Burada uzun uzun devam ediyor Milli Kültür Şairi başlığıyla. Mutlaka hem basılı kitap ekinden veyahut internet sitesinden bu yazıya ulaşabilirsiniz. Yavuz Bülent Bakiler'in temsil ettiği edebiyat damarı Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'tan Nuri Pakdil'e uzanan bir edebiyat damarını temsil etmekle beraber içerisinde daha çok milli duyguların, aşkın, sevdanın, muhabbetin, insan sevgisinin ve özellikle dil hassasiyetinin çok yüksek olduğu bir edebiyat anlayışıdır Yavuz Bülent Bakiler'in edebiyat anlayışı. Arkada bırakmış olduğu o kadar kitap ve konferanslar, konuşmaları, hele hele şiirleri gerçekten gönlümüze dokunan ve bizim duygularımızı en güzel şekilde ifade eden şekilde derinlikli şiirlerdir. Bu yönüyle de Yavuz Bülent Bakiler'i mutlaka okumanızı istirham ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Özellikle Türk coğrafyasına dönük kaygısı ve oralarla ilgili yaptığı çalışmalar ve oraya ait olan duygularını da bilmek lazım ki aynı zamanda bizler de hem İslam coğrafyasına hem Türk coğrafyasına karşı derin bir kaygı ve dert içerisinde olalım hep beraber. İyi ki böyle insanlar içimizden yetişmiş, arkaya çok göz güzel ve hoş bir sada bırakarak 89 yıllık ömrünü tamamlamış, Cenab-ı Hak taksiratını affetsin diye dua etmekle beraber arkasından bırakmış olduğu bu kültür mirasına da sahip çıkan ve aynı mirası devam ettiren insanların yetişmesini de bu millete nasip etsin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Yavuz Bülent Bakiler'i ve önden gidenleri, Üstad Sezai Karakoç'u, Nuri Pakdil'i, Rasim Özdenören'i, Akif İnan'ı, Erdem Beyazıt'ı, Cahit Zarifoğlu'nu ve daha nice bu milletin köklerinden filizlenip bir çınar haline gelmiş adeta ve bu çınardan da bu meyve veren bir meyve ağacı gibi etrafına gölge, meyve veren insanların da onlardan istifade eden talebelerinin olduğunu da düşünerek umarız ki bu hoş sada her zaman devam edecektir diye düşünüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu şekilde programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da sesimizin ulaştığı siz sevgili dinleyenlerimizi, değerli dostlarımızı tekrar muhabbetle selamlayarak programımızı burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da biz burada olacağız. İnşallah Rabbim fırsat verirse sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız sevgili dostlar.